Çağrı Sarıgöz Podcast'in 58. bölümüne hoş geldiniz. Yine Sıfırdan Global'e podcast'inden bir bölümle karşınızdayız. Levent'le birlikte Sanction Scanner firmasının kurucu ortağı Fatih Coşkun'u ağırladık. Sözü uzatmadan sizi Levent'in açılış konuşmasıyla baş başa bırakıyorum.
Herkese selamlar. Ben Levent Taşkan ve Sıfırdan Global'e adlı podcast'imizin 53. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Çağrı Sarıgöz ile birlikte Sanction Scanner firmasının kurucu ortaklarından olan Fatih Coşkun'un hikayesini sizlere aktaracağız. Fatih Coşkun aynı zamanda Codebiz firmasının da kurucu ortaklarından ve aslında Codebiz'de edindiği deneyimi bir şekilde Sanction Scanner'a aktarıyor. Sanction Scanner firmalara finansal suçlarla mücadelede yapay zeka destekli bir uyumluluk programı sunuyor. Fatih Coşkun'un özellikle Sanction Scanner tarafında ilginç bir hikayesi de bulunmakta. Kendisi bu hikayeyi detaylı bir şekilde podcast'imizde aktardı ama biz de bir özet geçelim. 9-10 ay önce bir Ar-Ge desteğine başvuruluyor ve bu destek reddediliyor. Fakat bu olumsuz haber onları demotive etmiyor ve ürünlerini şu an 10 ülkeye ihraç ediyorlar. İlk yurt dışı satışlarını da Malta'ya gerçekleştiriyorlar. Bölüme Fatih Coşkun'un hikayesini dinleyerek başlıyoruz. Umarım bu bölümden keyif alırsınız.
Ben bilgisayar mühendisiyim. Bilgisayar mühendisliğini işletmeyle beraber bitirdim. Aynı zamanda işletme mühendisiyim de. Ben okulu bitirdikten sonra bir e-ticaret şirketi kurdum. Onun da hikayesi aslında çok kısa bahsetmek lazım belki. Ben hep ticaretin içinde büyüyen bir çocuktum. Benim dede, baba, esnaf. Bir şekilde okuldan geldikten sonra bizde eve gitmek olmaz. Dükkanda işte almaya, vermeye bir şekilde dokunulur, o öğrenilirdi. Ben o taraftan gelen birisiyim. Dolayısıyla hani o işletme kurma hissi bende vardı, hep vardı. Okulda okurken de vardı. Bununla birlikte işte okul bittiğinde bir e-ticaret şirketi kurdum ben. Hepkarlı.com diye. 2 yıl onu run etmeye, götürmeye çalıştım. Fakat olmadı, istediğim gibi gitmedi.
Ne zaman oluyor bu?
Bu ne zaman oluyor? 2009-2015.
Bu arada bu İstanbul'da mı yapıyordunuz bunu? Yani evet. Bu dedenin dükkanına gitmek, babanın dükkanına
tabii,
gitmek.
Tabii. Yani İstanbul'da bir semtte oturuyorum ben. Çocukken anaokulundan gelirdik biz. Ben hiç hani evde böyle çok fazla ödev yapan, işte dışarı annesinden izin alarak çıkan bir çocuk değildim. Hep önlükle dükkanda duran, bir müşteri geldiğinde bir şey satabilen, ondan sonra parayı cebinde tutan akşama kadar, akşam kasayı kapatan vesaire. Böyle bir çocukluk ve gençlik geçirdim aslında bakarsan. Bunun negatif tarafları da var tabii. Yani çok belki bu podcast'in konusu değil ama biraz da böyle gençliğim ve çocukluğumu çok yaşayamadım. O tarafı da işim var. Biraz böyle çalışmaya alışık bir bünyem var benim. Belki o taraftan gelen. Bunun bugünlerde çok faydasını da görüyorum açıkçası. Ben o e-ticaret şirketini yürütemedikten sonra eski adı Provus'tu. O şirkette yazılım uzmanı olarak başladım. Aslında ödeme sistemleriyle tanışmam, ödeme sistemlerinin ne olduğunu anlamam orayla birlikte başladı. Yine çok ben şanslı hissediyorum kendimi. Ben orada başladıktan 2 yıl sonra orayı Mastercard satın aldı. Mastercard bence dünyadaki en büyük fintechlerden bir tanesi. İşte Visa, Mastercard gibi 2-3 tane aslında büyük fintech var dünyada. Ve ben orada aslında hem daha önce iş yapılış şeklini, yerli bir şirketin iş yapış şeklini, daha sonra global bir şirketin ona bakışını gözlemleme şansı buldum. Ben orada 4,5 yıl kadar çalıştım. Yazılım takım lideriyken ayrılmak istediğim işte ilgili müdürlerime ifade ettim. Onlar da sağ olsunlar bana bir süre tanıdılar. Biraz da bana da projeler vesaireler gereği ihtiyaç vardı o zaman takımda. Ve bir süre ben aslında tam ayrılmadan orada paralel olarak bir takım işler de yaptım. Birazcık bu işte Codebiz'in başlangıç hikayesindeki o yakıtı biriktirdim. Yine bence bir şansım, biz orada sadece Türkiye'ye değil, Türkiye'de çok kıymetli projeler yaptık. Örneğin HGS para toplaması gibi, birçok bankanın kart altyapısı vesaire gibi. Ama onun dışında mesela bugün Apple Pay'in teknolojisi olan HC, Postcard Emulation denen teknolojiyi biz İsrail'den Sırbistan'a kadar birçok coğrafyada uygulama imkanı sağladık ve bunu Türkiye'den yaptık ve o yazılım takım başında ben vardım. Bunu hani global bir proje nasıl yapılır, bizde biraz böyle Türkler olarak işler harara göre yürür, hala da öyle. Ama oralarda öyle olmadığı, daha stabil olduğu, daha dokümante olduğu vesaire, bunlar aslında biraz yakından gözlemleme şansı yakaladım. O benim için büyük bir artı. Bugün baktığımda hani şeyi görebiliyorum. Onun bana kattığı şeyleri görebiliyorum. Ben oradan ayrıldıktan sonra Codeviz Teknoloji AŞ'yi kurdum. Codeviz Teknoloji AŞ aslında Code ve İstanbul'un birleşimi. Ben İstanbul AŞ birisiyim. Doğum büyüme İstanbul'dayım. Ve bence hala İstanbul dünyanın en güzel şehri.
V harfi nereden geliyor abi? V harfi de
var abi. V işte birleştiriyor ikisini. yani şeyimiz öyle en azından.
Anladım. Biz
şey yapıyoruz. Temel önermem şuydu. Fintech büyüyor. Türkiye'de de büyüyor. Ki işte Ininal Türkiye'nin en büyük fintechlerinden bir tanesi. Altyapısı o zaman NPTS yani Mastercard Türkiye'deydi. Ve birçok modülünü vesairesini aslında ben birebir planlama, işte müşteriyle konuşarak ayağa kaldırma noktasında vakit ve mesai tükettim. Dolayısıyla onun büyüdüğünü ve oradaki pazarın geldiğini bir şekilde aslında hissettim. Öyle söyleyeyim. Bence ikinci girişimci gördüğümde ikinci büyük şansım öyle bir devrede doğru bir yerde çalışıyor olmamdı. Oradan hareketle ben ayrıldıktan sonra işte Türkiye'deki birçok fintech yani ödeme ve elektronik para kuruluşu veya kripto borsa veya banka ki çok büyük bankalar da var aralarında. Biz Codevist olarak bunlara fintech alanında özellikle yazılım desteği sağladık. Birkaç ürünleştirme adımımız oldu denediğimiz bu süreçte. Paralelde işte esnek ödeme adında belki ilerlerde gireriz. Başka benim fintech girişim başlangıçlarım ve başarısız bitirdiğim işler de oldu. Ama geldiğimiz noktada yaklaşık 1,5 yıldır Codevist bir şekilde operasyonuna devam ediyor. Ben o tarafa çok fazla artık mesai tüketmiyorum. Belli kişilere delege ettim ve orası bir şekilde kendini çeviriyor ve yürütüyor. Sanction Scanner tarafında aslında biz büyümeye, işi büyütmeye çalışıyoruz, devam ediyoruz. Öyle özetleyebilirim.
Anladım. Aslında siz bir şekilde Codevist'te edindiğiniz deneyimi sonrasında Sanction Scanner'ı atadınız değil mi? Orada yani çünkü tam olarak ürünün ne yaptığı konusunda da biraz bilgi verirsek dinleyicilerimiz açısından da faydalı olacak. Çünkü Sanction Scanner biraz teknik bir ürün.
Evet öyle. Çok böyle biraz bizim böyle keyifli, janjanlı startuplarımızın yaptığı kadar janjanlı işler yapmıyor belki ama önemli bir şey yapıyor. Kısaca bahsedeyim. Aslında her ülkenin, bizde MASAK olduğu gibi, Mali Suçlara Araştırma Kurumu olduğu gibi, her ülkenin belli regülatörleri var. Ve bu regülatörlerin olmasının birçok sebebi var. İşte fiyat düzenlenmesi vesaire, piyasanın doğru hareket etmesi. Ve bunların dışında finansal suçlarla mücadele gibi bir görevleri var bu kurumların. Ve bu finansal suçlarla mücadele noktasında finansal enstitülere, ki bunun altına işte bankacılığı koyabilirsiniz, ödeme elektronik para şirketlerini koyabilirsiniz, sigorta, leasing, factoring, aklınıza gelebilecek içinde akçeli işlem geçen, akçeli işlemlere aracılık ettiği için para kazanan bütün şirketler bu şapkanın altında belli mevzuatlara tabiler. Biz aslında şirketlerin bu mevzuatlara uyumlu olmasıyla alakalı olarak onlara destek sağlıyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Bizim Sanction Scanner'da yaptığımız iki ana bacak var. Bunlardan bir tanesinin henüz lansmanını yapmadık. Sanıyorum 2020 Haziran sonunda yapacağız. Ama satış yapmaya başladık. En azından onu söyleyebilirim. İlkini bahsedeyim. İlki biz her ülkenin kendi suçlu veri tabanı ki bu suçlar hani her türlü adi suçtan bahsetmiyorum ama terörden aranan gibi finansal işlem yasakları gibi, finansal sanction listeleri, yaptırım listeleri gibi yaklaşık 220'nin üstünde ülkenin 1400'ü aşan listesini ki bunların her birinin formatı birbirinden farklı, her birine farklı formatta erişiyoruz, topluyoruz, tek düze hale getiriyoruz. Tek düze hale getirmemiz yetmiyor. Bunları bizim işte AI driven dediğimiz binary classification gibi bir takım metotlarla zenginleştiriyoruz. Onu da birazdan açıklarım. Sonrasında da aslında bunları kurumlara sunuyoruz. Bu yaptığımız işin birinci bacağı. Bu nerede kullanılıyor? Örneğin Türkiye'de bir cüzdan açtığınızda bir elektronik para kuruluşundan, İnnal, Papara vesaire örnekleri gibi. Aslında Papara mevzuat gereği sizi tanımak zorunda. Kim, ben kimle iş yapıyorum? Bu adam terörist midir, bu adam para kaçakçısındır, kara para mı aklıyordur, terörü finanse mi ediyordur gibi birçok soru var. Ve tam bu noktada aslında bize bir çağrı yaparak ilgili bilgileri bizimle paylaşarak biz de bunun taramasını yapıyor ve biz bu tarama hizmetinin sonucunda ona bir alarm üretiyoruz veya üretmiyoruz gibi. En basit haliyle AML Name Screening diye literatürde geçer. Bu hizmeti sağlıyoruz biz. Bu tabii bankaların hesap açılışları olabilir. Bir para transferi şirketinin A kişisinin B kişisine yaptığı transferde A ve B kişisini sorgulamak olabilir. Bir sigorta şirketinin sigorta ettiği kişiyi sorgulaması olabilir. Kripto tarafta işte paranın banka hesaplarına çıktığı noktalarda kime çıkıyor bu para vesaire gibi olabilir. Veya tüm bunların ötesinde aslında due diligence dediğimiz böyle büyük şirketlerin satın almaları, M&A'leri veya tedarik süreçlerinde ben kiminle çalışıyorum noktasını onların sorgulanması olabilir. Bu kadar geniş bir yelpazede aslında bu hizmeti sağlıyoruz. Sanction Scanner'ın birinci yaptığı iş. Burada bir takım inovatif yöntemlerimiz var belki sohbetin ilerleyen zamanlarında onlardan da bahsederim. İkincisi de şu, evet bir kişi belki bu blacklist'lerde yok ama bu kişinin yaptığı finansal işlemlerde bir takım problemler veya şüpheli aktiviteler olabilir. Biz buna şüpheli işlem izleme diyoruz veya literatürdeki adımının transaction monitoring. Orada da aslında finansal kurumların bütün işlemlerini üzerimize alıp belli örüntülerle bu işlemlerde bir problem var mı yok mu? Belli genel geçer kabul görmüş para aklama paternlerine, örüntülerine uyuyor mu uymuyor mu? Bunu detect edebildiğimiz, bunu saptayabildiğimiz bir başka ürünümüz var. Bu da transaction monitoring. Bunların ikisi sanction scanner altında birleşen ve bizim Türkiye ve globalde kullandırdığımız çözümler.
Teşekkürler. Güzel bir açıklama oldu bence. Ben şimdi ürünün hani detaylarını dinledikçe aklıma iki tane temel soru geldi. İlki, şimdi birçok farklı ülkenin hani yayınladığı listeler var, yasaklı kişiler işte ya da işte organizasyonlar falan gibi. Bir, hani bunları nasıl siz dijital hale getiriyorsunuz? Yani burada bir algoritmik bir şey kullanıyor musunuz yoksa böyle hani insan gücüyle mi? İkincisi de şeyden, bu hani transaction monitoring, hangi kurumların transaction'larını takip ediyorsunuz? Sizin müşteri kurumlarınızın mı yoksa hani size böyle bir şekilde transaction bilgilerini, anonim transaction bilgilerini satın aldığınız yerler mi var? Hani nasıl işliyor orada süreç?
Birincisine cevap vereyim. Bizim data toplamayla alakalı çok ciddi böyle bir Ar-Ge şeyimiz var, yönümüz var ve orayla ilgili uzun zamandır çalışıyoruz. Biz Sanction Scanner'ı ilk lanse ettiğimizde 22 ülkeyi, 23 ülkeyi kapsıyorduk. Bugün geldiğimiz noktada 220'nin üstünde ülkeyi kapsıyoruz. Toplanan datanın %99'undan daha fazlası data sayısı anlamında. Automated bir şekilde toplanıyor. Burada hani direkt böyle XML dosyaları vesaire gibi kullandığımız az da olsa kısımlar var. Daha düzenli, daha belki revaz seviyesi yüksek ülkelerde. Ama PDF'leri scrape ettiğimiz veya işte Excel vesaire okuduğumuz web sitelerinden topladığımız birçok farklı şey var. Bir diğeri, bir adım öteye gideyim. Bazı ülkelerde bunlar haber olarak yayınlanıyor. Bir diyor ki işte ben şunu şöyle yaptım, bunu böyle yaptım. Oralardan belli paternlerden, o kelimelerden aslında o dataları da söktüğümüz bir yöntem de var. Bu ilkine vereceğim cevap. İkincisiyle ilgili de şunu söyleyebilirim. Bizim aslında müşterimiz finansal enstitüler ağırlıklı olmak kaydıyla. Bizim bu arada hani çok büyük avukatlık bürosu olan müşterilerimiz de var. Emlakçılık yapan, işte yurt dışında gambling yapan birçok yelpazeli müşteri var. Ama bu finansal şüpheli işlemleri izlemeyle alakalı sorumluluk finansal enstitülerin kendisinde. Yani biraz önce cüzdanı açtığı kişinin kim olduğuna emin olması gereken kurum Papara'ydı. Örnek vereyim, bizim de müşterimiz. Ama cüzdanı açtığı kişi açtığı anda bir problemi yok ama sonrasında yaptığı finansal işlemlerde belki bilmediği bir kötü işe aracılık ediyor olabilir. Bir örnek vereyim. Örneğin bir kişinin 100 kişiye para gönderdiğini, buna smurfing deniyor aslında literatürde. Yani şirinler yöntemi deniyor. Parayı ufak dağıttığı, sonrasında ufak ufak dağıttığı parayı tekrar bir yerde toplayıp finansal sisteme soktuğu gibi aklınıza gelebilecek veya gelemeyecek. Yani birçoğunu bizim de böyle literatürü takip ettikçe öğrendiğimiz yöntemleri aslında belli dinamik kural setleriyle yakalamaya, o örüntüleri yakaladığımız zaman da bu şirketleri uyararak bu işlemle ilgili gerekli aksiyonu almaları gerektiğini söylediğimiz bir yöntem var. Tabii onlar da ne yapıyor? Böyle bir şey gerçekleştiğinde o müşteriyi daha yakından inceliyorlar. Örneğin masa şüpheli işlem bildiriminde bulunuyorlar Türkiye'deki kurumlar için. Veya İngiltere'de ise mesela FCA diye bir kurum var, yine oranın regülatörü. O tarafa bir bildirimde bulunuyorlar gibi bir yöntem var aslında burada. Bizim oradaki şeyimiz o finansal kurumları şeyi kendileri.
Anladım. Çünkü yani diğer türlü biraz zor olabilirdi. Çünkü başka
evet.
A firmasının verisini B firması için kullanmak evet. falan. Orada evet, bayağı evet. veri paylaşımı, kişisel verilerin korunması falan sıkıntı olabilirdi. Ama zaten evet doğru dediğin gibi o zaman yani sizin bu machine learning kısmı daha çok o tarafta mı yoğunlaşıyor? Çünkü orada sürekli yeni yöntemler gelişiyor. İşte ne bileyim orada bir anomali detection yapmanız aynen. gerekebilir. İşte ne bileyim aynen. bazı dediğiniz gibi işte belli başlı zaten örüntüler vardır. İşte birçok kişiye küçük küçük para gönderip sonra başka bir yerde toplanması gibi. Ama yani bazı şeyler de çok yeni oluyor. Bunları tespit etmek de aynı şekilde şey... Yani bir şekilde hani bir algoritma geliştirmek, bir orada makine öğrenmesi geliştirmek gerekecektir.
Şunu yapıyoruz biz Çağrı, buna cevaben vereceğim şey. Özellikle isim sorgulama kısmında bazı hani bunların sayıları az değil, ünlü teröristler veya ünlü para kaçakçıları gibi belli fenomenler var aslında. Orada örneğin bir işte finansal suçlunun 20 ülke tarafından istendiğini, arandığını veya onunla işlem yapılmama tedbiri konduğunu düşünebilirsin. Normalde bu 20 sonucu müşteriye dönmemiz bir olasılık. Ama bu durumda müşterinin o 20 sonucu tek tek bakması ve gerçekten bir false pozitif yani yanlış alarm var mı yok mu anlaması ve ona göre aslında aksiyon alması gerekiyor. Ama biz şunu yapıyoruz. Topladığımız datayı farklı ülkelerdeki dataların aynı kişiye ait olup olmadığını anlayabilecek, işte bu binary classification'ı anlayabilecek belli metotlarımız var. Ve aslında 20 ülkede aranıyorsa bile biz adama tek bir özet ve bütün detaylarını içeren profil dönebiliyoruz. Bu da aslında kurumların false pozitif dediğimiz yanlış alarmlara harcadıkları süreyi ve yanlış alarm sayısını minimize eden bir şey ki bu sektörün en büyük acılarından bir tanesi. Biz işe başladığımızda hani nedir buradaki acı diye hem müşteriyle konuştuğumuz hem sektör araştırması yaptığımızda karşımıza çıkan şeylerden bir tanesi buydu. Şüpheli işlem izleme tarafında ise şöyle case'ler var. Siz tabii belli rule'lar, kurallar yazabiliyorsunuz. Bunları tanımlayabiliyorsunuz ama yani şimdi mesela bir öğrenciyken çalışan case'de bir öğrenci düşünün. Öğrenciyken işte harçlık geliyor babasından, annesinden ama öbür taraftan da çalışıp para kazanıyor. Onun transaction aralıkları diğer normal işte çalışmayan belki tırnak içinde aylak öğrenciden farklı. Dolayısıyla onun daha önceki transaction'larından belli aralıklarını öğrenip o aralıklarının dışına çıktığında işlemin anomali olduğunu, bir anormallik olduğunu anlayabilecek belli yöntemler de var. Onu da sağlıyoruz aslında.
Anladım. Peki o zaman ekibe doğru biraz aslında geçeyim buradan. Çünkü şimdi machine learning'den bahsettik. Muhtemelen hani CodeWiz zamanında biraz daha işte büyük finansal kuruluşlara biraz daha terzi işi diyeyim, ürün geliştiriyordunuz belki.
Evet,
doğru. Ama şimdi hani daha böyle kendi ürününüzü geliştiriyorsunuz. Burada hani farklı disiplinlere ihtiyaç oluyor işte. İşte ne bileyim customer success gibi, onun dışında işte ürün yönetimi gibi, ürün pazarlaması gibi ya da işte machine learning ekibi belki kurmanız gerekti. Hani, ve hani burada bir bölünme oluyor. Hani bir kısmı belki CodeWiz'de kaldı, bir kısmı ikisine de bakıyor, bir kısmı tamamen Sanction Scanner'a geçti, bir de dışarıdan gelenler oldu. Hani burada nasıl bir şey izlediniz, insan kaynakları yönetimi izlediniz? Çünkü hani orada bir kültürel bir işte uyumsuzluk ya da insanların alışamaması, bir şekilde bazı şeylerden huzursuz olması gibi durumlar oluşabilir. Hani onu nasıl yönettiniz? Çünkü bu hakikaten bu tarz işte önce müşterilerine iş yapıp, proje yapıp sonradan ürün şirketine geçmek isteyen birçok şirketin yaşadığı bir problem. Hani deneyimlerini paylaşabilsen dinleyicilerimiz için de faydalı olur diye düşünüyorum.
Ya şöyle, benim bence en büyük şansım ben teknik kökenli birisiyim. Dolayısıyla hani elimi gerektiğinde veya bir problem olduğunda veya öğrenilmesi gereken bir şey varsa ki bence bu startuplarda olan bir şey. olması gereken bir şey. Çünkü ilk başta o kadar çok kaynağınız yok. Türkiye'de hani sermaye erişimi zor olan bir ülke. Belki oralara da gireriz. Bazı noktalarda kafayı kırıp o konuyu öğrenmek gerekebiliyor. Ben çok şanslıyım. Bu tarzda düşünen arkadaşlarım var benim. Yani belli yeni bir kalıbın dışına çıkmaktan yüksünmeyen arkadaşlarımız vardı. Bir diğer konu bizim işte her ne kadar biz hani bunu fintech altında bir iş olarak görsek de aslında Türkiye'de çok gelişmediği için o alan belki. Bu bir regülasyon teknolojisi işi, RegTech denen bir iş. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi regülasyondaki değişiklikleri veya oradaki o ne diyelim nüansları takip edebilmek. Bizde ekipte öyle birisi var. Dolayısıyla hani onun desteğiyle biz şu an Türkiye'nin tabi olduğu, 32 ülkenin tabi olduğu FATF. Sanırım 32 rakamı yanlış olabilir ama o civarda bir şey. FATF ve yine Amerika, Kanada gibi ülkelerin tabi olduğu FATCA diye uluslararası finansal suçlarla mücadele gruplarının hem önerileri hem de zorunluluklarıyla tamamen uyumluyuz. Dolayısıyla o tarafı takip etmeye yönelik şeyimiz var. Öbür tarafta aslında bakarsan biraz daha hani böyle ekip içinden oraya evrilenler de oldu. Sonradan dahil ettiğimiz de oldu. Biz hep şeyi arıyoruz tabii. Yani hani buradaki o startup ruhuna uygun, bizimle koşabilecek, ne diyelim ona, o kişilikteki, o bakış açısındaki, ki herkes öyle olmak zorunda değil. Tamamen hani bu bir şey, ne diyelim, insanların tercihi. Öbürüne de kesinlikle saygı duymak lazım. O insanlarla aslında şey yapmak istiyoruz. Çok hızlı büyümesi de aslında bir bazı noktalarda acı getirebiliyor ki getirdi bizde de. O noktalarda da aslında daha doğru kişiyi gerekiyorsa biraz acı çekerek biraz uzun zamanda ekibi monte etmek daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bunu deneyimledim. Dolayısıyla oradaki gibi noktalarda ben ve benim gibi düşünen birkaç arkadaş, Joker arkadaşın emekleri yatsınamaz. Böyle cevap verebilirim herhalde Çağ.
Anladım. Çok teşekkürler.
Rica ederim.
Hey, peki Fatih, ilk müşterileri nasıl buldunuz? Şimdi CodeVist'i sizin hizmet verdikleriniz direkt Sanction Scanner'ı mesela kullanmaya başladı mı? Onun etkisi oldu mu? Ya da böyle çok daha farklı yollar mı izlediniz?
Ya valla bu çok enteresan. Bunu özellikle anlatmak isterim. Şimdi bizim CodeVist'te yaptığımız şey aslında Türkiye'deki finansal teknoloji şirketlerine gidip bir ihtiyacınız var mı veya bizde hazır şu tip çözümler var bunları size uyarlayalım diye satmaktı. Satışın büyük kısmı da bendeydi o zaman, o tarafta öyle söyleyeyim. Şimdi ben daha çok Sanction Scanner ve onun altındaki o işte bundle paketlerle şey yapıyorum. Ben orada bir şey olarak ne diyelim, bunun tam hani literatürdeki adını bilmiyorum ama müşteri taraması olarak nereden bize ekmek çıkar, prospect deniyor herhalde şeyde. Ama bizim tabirle nereden bize ekmek çıkar noktasında belli yaptığım rutinler var. Bunlardan bir tanesi de bugün Merkez Bankası'nın web sitesine girirseniz Türkiye'deki bütün ödeme, elektronik para kuruluşları veya finansal lisanslı finansal kuruluşların listesini görebilirsiniz. Bunlar hani böyle 3 ay, 6 ayda bir tam böyle periyotları olmasa da yeni şirketler oralara eklenir. Ben bunu belli periyotlarla tararım. Yani yeni biri gelmiş mi sektöre, benim bilmediğim bir şekilde bizden kaçmış, daha öncesinde bulamadığımız vesaire. Çok enteresan bir şekilde orada ismini vermekte de bir mazur görmüyorum. İstanbul Ödeme Kuruluşu Anonim Şirket diye bir şirket gördüm. Hemen tabii Google'ladım. Bir baktım biz 4 Levent'te bir binadayız İstanbul'da. Biz 7. kattayız, 9. katta gösteriyor. Ben LinkedIn'den buldum, ekledim işte CEO'sunu. Ondan sonra bir şekilde benim şeyim de vardı. Böyle belli mail paternleri vardı insanların mailini bulmak için. Öyle de bir mail attım. O da doğru işte bounce etmedi. Doğru ulaştı. Yanlışım yoksa ya aynı gün ya ertesi gün. Yani geçmiş zaman çok şey yapmak istemem. Biraz tarih konusunda özürlü birisiyim. Toplantı aldım. Hani hatta aynı gündü sanıyorum. Tişörtle gittim. Yani normal toplantılarda ben şey yaparım. Hani böyle gömlek falan ceket giyerim. İşte kapıyı çaldık, biz böyle bir iş yapıyoruz, anlattık falan. Sohbet bir şekilde biz Sanction Scanner'ı daha o zaman ne tanıtmıştık ne bitirmiştik. Sadece hani bugünkü halinin böyle belki çok daha oturulacak hali. Yani bu da bir fenomen biliyorsun startuplarda ama gerçekten öyle. Bugün işte biz atıyorum 150 data dönüyorsak bir kişiyle alakalı o zaman 5 data falan dönüyoruz. Sadece var yok buna bakıyoruz. İşte 20 ülkeye anca bakıyoruz. Daha web sitesi yok ürünün. Ya acaba bunu işte altta bir paket mi satsak, SaaS mı satsak, böyle şeyler havada, toz gaz bulutu olarak. Ben orada bahsettim. Ya bizim buna ihtiyacımız olabilir. Bunun bir detaylı demosunu yapar mısınız falan dedi. Olur dedim. İşte pazartesi gittiysem çarşambayı yapalım falan dedim. Yarın biraz yoğunum falan dedim ama yani hatırladığım kadarıyla yarında da çok büyük bir yoğunluk yoktu yani.
Yok.
Ya ürün var ama ürün denmez adına. Bir şey var ortada, çalışıyor, iş görüyor. Abi çok uzatmayayım. Hani biz gittik işte aradaki o 1,5 günde varsa eksiğini vesairesini toparladık. En azından bir şey yapabilir, işte ne bileyim bir user eklenebilir, bir şey yapılabilir. Böyle formata getirdik. Çıktık anlattık. Ya süper, bu bize lazım. Niye işte orta adı alıyorsunuz? Bunu adın içinde alsanız. Yani, tamam böyle yaparız, çok sorun değil falan dedik. Fiyat konuşalım dedi. Bir teklif gönderdik ki çok ucuz göndermişiz. Sonradan öğrendik. Öyle söyleyeyim. Hani bayağı ucuz göndermişiz bu arada. Yani rakiplerin fiyatları falan görünce ah bu ediyoruz. Neyse Allah kahretsin. Bir update geçtik onlara ama. Herhalde 2-3 günde sattık. Öyle olunca ben biraz da kontağım var. Hani bizim eski fatura kestiğimiz müşterilerin çoğu ödeme elektronik para kuruluşu olduğu için. Birkaçına daha yazdım. Baktım onlarda da karşılık buluyor. Öyle başladık. İlk satış hikayemiz öyle. Yani çok enteresan gelişti. Ben şey diyorum, hani nasip olarak bunu isimlendiriyorum ama başkası başka bir şey diyebilir. Bence orada bir şey bize hani bu işin üstüne düşmemiz gerektiğini gösterdi. Yani bu müşterinin kendisi bizim o anda hani bir şekilde işi kıvırabiliyor olmamız, istediğini veriyor olmamız vesaire gibi. Yani şöyle API'larımız vardı mesela, dokümantasyonu yoktu. O sözleşme süreci, ki o da normalde çok uzundur B2B işlerde. Çağrı biraz belki bilir. Çok hızlı gelişti burada da. Muhtemelen ucuz olduğumuzda. O API dokümantasyonu böyle pataküte yazıp gönderip entegre olup, hatta hatalar çıkıp ya bir daha deneyin falanla ilk müşteriyi onboard ettik içeriye. Bu tarafı çok enteresan. Yani Türkiye'de ilk satış öyle. Sonra tabii bu, belki biraz oraya da girmek lazım. Bu Trump'ın kur atağından beri, ben de çok uzun zamandır olan bir şey, yani globale iş yapalım ama Trump'ın kur atağından beri artık bunu yapmamız gerekli diye bir şey vardı. Yani sanction scanner'ın düşünce olarak mazisi belki 3 yıl ama belki 4 yıl tam bilmiyorum ama hani o işte doların bir anda fırlaması aslında bizde bir şey yaptı. Ya bunu yapalım ne olacak, yani en kötü Türkiye'de 3 kişiye satarız, bir ürünümüz daha var deriz modunda gerçekleşti. Ve biz bu ürünü hani tamamen global olarak aslında bu tarafta ayrı bir iş olarak lanse ettik. Ve yine bence bir gösterge, biz lanse ettiğimizin ilk ayında Malta'ya bir avukatlık bürosuna, çok enteresan, bizim hani personalarımızın en böyle kenarında kalanlardan bir tanesi, bir satış gerçekleştirdik. Böyle ticket size'ı çok ufak olan, o zaman bizim satış metotlarımızdan bir tanesi gel paketini seç, kredi kartını gir, satın al, çık diyeydi. Bir gün Ramazan'dı sanıyorum, hiç unutmuyorum. Bir akşam hani ne olmuş ne etmiş diye girip bakayım. Böyle startuplar meraklıdır. Kendilerine admin panel yaparlar falan. Kim denemiş, kaç kişi var falan diye. Bizim de vardı öyle bir şey. Bir baktım birisi işte yanında kontrol miktarı normal. O zaman 5 kredi bedava veriyorduk sanıyorum register olana. Sonra onları kapattık. Birisi almış ve inanmadım yani. Acaba dedim hani cheat mi etti ya da bir şey bulup da mı oraya bir şey yazdı. Yani sanal post sağlayıcısı var. Bizim yine müşterimiz var. Sağ olsunlar. Onların paneline girdim. Baktım gerçekten var. Hani böyle bir şey var. Dolar var yani orada. Görüyorum böyle. Yani o anki sevincim, ki ticket size çok ufak. Yani bugün yaptığımız satışların yanında falan gerçekten komik bir rakam. O bizim tamamen böyle rotayı o tarafa, burada işvara çevirmemize yol açtı.
Hani rotayı biraz... Malta'ya çevirdiniz.
Evet. Bravo. Güzel şey yapmışsın.
Yok, şaka bir yana. Abi şey, Malta hikayesi çok ilginç. Yani ilk satış şu an yurt dışında Malta'ya mı oldu?
Evet.
Peki sizi nasıl buldular?
Ya şöyle, birkaç yurt dışı fintech magazin diyeyim, o tarz böyle web sitelerinde bizim şeyimiz çıktı lansmandan sonra. Biz hani ne kadar oluyor? 12 ay civarında oluyor ürünün lanse edili. Hatta bugünlerde tam bir yılı gibi bir şey. Öyle tahmin ediyorum. Hiç denemelerimiz dışında hiç ads harcaması yapmadık. Dolayısıyla tamamen inbound'a, biraz belki detaylarını onu da konuşuruz, o tarafa şey yaptık. Hani nasıl bulduğu çok emin değilim. Hatta sonra ben adamı aradım. Dedim ki hani bir eksiğiniz, bir gördüğünüz bir şey var mı? Her şey yolunda, teşekkür ederim falan dedi. Herhalde bir toplantı arasında falan aradım böyle. Çok da uzun konuşamadım da. Nasıl bulduğuyla alakalı çok bir fikrim yok ama muhtemelen hani bir şekilde karşısına çıktı ve hani satın aldı. O satın alma dediğim gibi maddiyat kısmı ayrı. Bu işin olabileceğini bize göstermesi açısından bence çok güzel bir şey. Hani şey var, her şey bir çiçekle bahar gelmez ama her bahar bir çiçekle başlar diye bir laf var.
Güzel.
Çiçek de o, onu söyleyebiliriz yani.
Güzel. Ve şimdi toplamda yanlış hatırlamıyorsam 10 ülkeye ihraç yapıyorsunuz değil mi?
Bugün 11 oldu.
O çok bugün iyi, hayırlı
olsun. Olsun.
Eyvallah, 11. ülke, 1. yıl. Bayağı güzel bir bölüm denk getirmişiz tarih olarak da.
Eyvallah.
Orada peki şu an yine tamamıyla inbound mı ilerliyorsunuz yoksa başka online pazarlama yöntemlerini de denemeye başladınız mı?
Ya şöyle, bizim şu an marketing aktivitemizin büyük çoğunluğu inbound. Ama şöyle bir durum var. Yani bizim hitap ettiğimiz kitle kurumların AML officer'ları veya işte uyum birimleri, compliance birimleri yabancı literatürdeki karşılığıyla. Dolayısıyla bu abiler de veya ablalar da biraz böyle belli şeyleri öğrenmiş zamanında ama kendini yenilemeye aç. Ben öyle tahmin ediyorum. Sektörle alakalı şeyler olsa da okusak modunda olan kişiler. Biz onlara hitap eden çok fazla şey yaptık. Ne yaptık? İşte case study'ler yaptık. İşte bloglar çok sık, knowledge base'ler çok sık yapıyoruz. Yapmaya devam ediyoruz. Belli webinarlar vesaire direkt onlara yönelik hem Türkiye'de hem yurt dışında yapıyoruz. Mesela bugün yine bir raporumuz yayınlandı. 11 ülkedeki AML uzmanları ki işte HSBC gibi bu işi çok sıkı tutan kurumlardan da uzmanlar var içinde. Covid sonrası bu alanda suç gelirlerinin aklanmasında ne bekleniyor, nasıl bir değişiklik olacak gibi raporlarla aslında o tarafı biraz beslemeye şey yaptık, gayret ediyoruz, etmeye devam ediyoruz. Ve yatırımın büyük çoğunluğu o tarafta aslında şu anda. Bunun bir diğer sebebi belki hani buradaki kurucu ve söz sahibi birisi olarak benim çok fazla ads tarafına inanmamam. O da olabilir, bilmiyorum. Çünkü ben gerçekten hani boşa harcanan paralar olarak görüyorum onları. Ya şöyle bir örnek vereyim. Bunu belki marketingçileri kızdırır, çok emin değilim ama nacizane çok marketingden anlamayan biri olarak söyleyeyim. Bir startup kurucusu olarak. Ya bir ürün bakıyorsunuz örneğin bir siteden. 10 gün onun reklamını görüyorsunuz. Tamam okey, hatırlatıyor vesaire. Ama aldıktan sonra bir 10 gün daha görüyorsunuz mesela. Bu bana hep çok enteresan gelmiştir. Niye yanlışlıkla tıklasam o şirketin parası gidiyor çöpe gibi belli şeyler var. Dolayısıyla biraz ben o tarafta şeyim. Böyle kenarda. Bir de değer katmaya ben inanıyorum. Yani müşteri bir kere kazanmaktan ziyade müşteri şundan memnun olmalı. Ben öyle bir şirketle çalışıyorum ki bu şirket hem beni besliyor hem sektörü besliyor. Görünür bir şirket. Bir şeyler ortaya koymaya çalışıyor. Kazandığının tamamını cebine indirmiyor da hani ürünü geliştirmeye bir şey yapıyor ve bunu bana sorarak yapıyor gibi. Aslında biraz o tarafları şu an daha ağırlıklı deniyoruz. Bu tabii ürünün şeyiyle de alakalı. Yani bugün biz bir mobil oyun yapıyor olsaydık muhtemelen tamamıyla ads üzerinden ilerliyor olacaktık. Biraz ürünün yapısı, marketi ve hani bulunduğu nokta bizim enterprise'a. Çünkü biz de mesela bir oyunun muhtemelen alma, indirilme ve oynanma süresi çok bilmiyorum bu arada ama bir ay falandır herhalde ya da 10 gündür ya da işte casual oyunlar var günlüktür. Ama bizde biz bir müşteriye girdim mi herhalde ortalama 4 yıl 5 yıl orada kalıyoruz. Sektör ortalaması öyle söylüyor. Dolayısıyla ben o beslemenin sürekli olması gerektiğine inanıyorum. Biz o yüzden inbound tarafta daha şeyiz, aktifiz. Ama şeyi de yaptık tabii çok fazla satış arttırma noktasında. Hani bu işte biz HubSpot kullanıyoruz mesela şey olarak, CRM olarak. İşte sales'ini, marketing'ini vesaire. Oradaki sequence'lerle outbound gittiğimiz, çok darladığımız karar vericiler oldu. Çok da faydasını da gördük. Onu da hani es geçmeden söylemek istedim.
Güzel. Marketing tarafında sana reklamları göstermelerin abi o marketingçinin sıkıntısı. Onu söyleyeyim.
Öyle mi? Eyvallah.
Normalde o gösterilmez çünkü alışveriş gerçekleştirdikten sonra seni hariç tutması lazım. Ama gün sonunda seninle aynı fikirdeyim. Özellikle içerik üreterek veya işte kaynaklarla besleyerek karşı tarafı bir şekilde o firmaya ısındırmak çok daha değerli olduğu görüşündeyim. Çünkü Ads'de dediğin gibi çok böyle arayan kişinin karşısına çıkılıyor. Siz belki de uzun vadeli düşündüğünüzde onu böyle daha süresi belki uzun oluyor ama geldiğinde de çok daha uzun kalabiliyor.
Aynı fikirdeyim.
İş modeline geçelim mi biraz? Çünkü ilk etapta Malta'daki aylık abonelik bazlı sanki kontrollü bir iş modelinden bahsediyorken şu an sitenizde fiyatlandırma üzerine bir bilgi yer almıyor. Orada anladığım kadarıyla daha çok enterprise yani kurumsal satış modeline geçtiniz.
Ya şöyle, şimdi bizim ilk çıktığımız nokta ile bugün geldiğimiz nokta arasında ciddi ürünün gelişimi anlamında fark var. İlk zaman biz aslında daha böyle ufak şirketlerin kısa vadeli acılarını çözmek üzerine bir kurguyla başlamışız. Bunu bugün öğreniyoruz ama bugün geldiğimiz noktada daha enterprise'a girebilecek ürünün işte ne diyelim kabiliyetleri noktasında veya tamamlayıcıları noktasında bir noktadayız. Dolayısıyla öyle olunca da aslında müşterinin büyüklüğüne göre fiyat verebilme şansı var. Bu enterprise tarafta oldukça şey veya müşterinin o işe duyduğu ihtiyaca göre. Daha doğru tabi, müşterinin büyüklüğünden ziyade. Bunu kaçırdığımızı fark ettik. Bir de yani belli rakiplerimizin bizi sürekli yani işte o free register'larla vesairelerle takip ettiğini bir şekilde farkına vardık. O tarafta da biraz aslında onun da önünü kesmek istiyorduk. Dolayısıyla bu satış modelini oraya çevirdik. Biz nasıl satıyoruz? Ondan bahsedeyim. Minimum bir yıl kontrat istiyoruz. Yani bir yıl bizimle kalın diyoruz. Çünkü bunun sebebi de şu, biz bir lisans bedeli yansıtmıyoruz. Normalde bizim rakiplerimiz diyor ki bizi ürünü kullanmak istiyorsanız bize bir lisans bedeli verin. Bu sahası olsa bile böyle. Yani ben on-prem satmasam bile böyle. Sonrasında da işte senin kullandığın kişi sayısıyla, kullandığın kredi veya işte sorgulama adediyle veya geçirdiğin finansal transaction üzerinden belli modeller sunuyorlar. Biz burada şunu gördük. Bu da yine benim müşteri toplantılarından, müşterilerden çıkardığım şey. Yani bugün banka dediğiniz zaman belli bir finansal sermaye yeterliliği olan bir şirketten bahsediyorsunuz aslında. Birkaç noktada bu karşıma çıktı benim. Bir hesap alınmış global bir rakibimizden. Ama içeride bunu 5 kişi birbiriyle şifresini paylaşarak kullanıyor gibi. Aslında şeyi validasyonu o kurum için kolay olmayan. Çünkü aynı IP'den çıkıyorlar vesaire şeyde. Kurum bünyesinde aslında zorlama modellerle insanlardan fiyat şey para alındığını, bunlar için fiiller yazıldığını falan bir şekilde hissettik. Biz o zaman dedik ki ya biz tamam lisans bedeli koymuyoruz. Kullanıcı başı maliyet de koymayalım. Çünkü bana aslında yaptığı sorgu kadar benim sistemimi yoruyor. İşin Ar-Ge tarafı veya işte geliştirme maliyetlerini bir tarafa koyuyorum. Dolayısıyla bizde sadece aslında sorgu aralığına düşen bantlara göre bir fiyatlama var. Dolayısıyla yeni açılan bir şirketse çok ufak bir şekilde aslında cloud mantığına da benzer. Bugün Amazon'dan işte atıyorum 8 çekirdek bir makine kiraladığınızda ödediğiniz bedel. Onu çok kolay bir şekilde 16 çekirdeğe 32 çekirdeğe çıkarabiliyorsunuz. Bedel de ona göre artıyor. Benzer bir mantıkla ama o 8 çekirdeği de kullansanız da kullanmasanız da ödediğiniz bir bedelle bu mantıkla hareket ettiğimiz bir fiyatlama modelimiz var. Tek fiyatladığımız şey de bu aslında bakarsın.
Ve aslında firmanın işte sizin sitenizden talebi doğrultusunda onu fiyatlandırmaya gönderiyorsunuz.
Aynen öyle.
Şeffaf
aynen.
Bir transparan bir fiyatlandırma yok. Yani şu an sitede belirtilen.
Yok.
Şeyi ben merak ettim. Şimdi yıllık satıyorsunuz. Yani yıllık yenileyen bir şeyiniz var değil mi? Hani subscription'ınız var.
Evet. Olacak yani. Türkiye'deki müşterilere aslında biraz şey tutuyoruz burada. İstisna tutuyoruz. Onlar aylık ödeyebiliyorlar. Çünkü onlarda alması işte o sürtünme vesaire çok daha az. Şu an şirkette Türkiye'de. İleri vadede onu Avrupa'da bir yere taşımak veya oraya bir işte şubeleşmek gibi bir planımız da var. Çok ileri olması da yakın bir vadede böyle bir şey de var. Ama yurt dışı tarafında bazen işte ödemeler gecikiyor. Swift dediğiniz şey zaten 2 günde 3 günde geliyor. Dolayısıyla ilk başta aslında alabilmek hem bizim finansal açıdan rahatlatması noktasında şey yapıyor, tercih ettiğimiz bir yöntem, müşteri ikna etmeye çalıştığımız bir yöntem ama daha büyük satışlarda da yani 3'e böldüğümüz, çeyrek 4'e böldüğümüz çeyrek periyotlarla ödemeler aldığımız kurumlar da yok değil.
Evet yani çünkü şeyden dolayı aslında bunu sordum. Yani yıllık ödemenin hani şey riski olabiliyor hani churn riski yani churn olduğunda çok daha büyük bir kayıp yaşıyorsunuz.
Evet.
Kullanıcı müşteri vazgeçtiğinde ve hani o yüzden hani customer success hani müşteri memnuniyeti, müşteri başarısı sizin için hani daha da bir önemli hale geliyordur diye düşünüyorum. Hani orada nasıl bir yaklaşımınız var? Hani böyle periyodik böyle görüşmeleriniz mi oluyor? Hani bir şeyi müşterilerin Hani şu an churn bilgisayarınızda çok yok anladım. Çünkü daha zaten bir yıllık şirketsiniz ama.
Mazi, evet. O yüzden mazisi uzak, 6,5 yıllık vergi levhamız var ama 7 yıla yaklaşıyor. Şey olarak yani bu iş özelinde evet çok.
Aynen.
Churn datası elimizde yok. Şeyi söyleyebilirim. Hani biz bizim çok güzel mesela bir API dokümantasyonumuz var. Gerçekten rakiplerde olmayan, belli şeylerle desteklediğimiz. Bizim hani hedef personamızın içinde finansal işler olsa da teknoloji var. Veya işte kripto olsa da içinde teknoloji var. Dolayısıyla entegrasyon bizde çok kıymetli. Oraya çok önem veriyoruz. Bu bizim için de önemli bir şey. Çünkü bu tarafa düşen soru sayısını minimize ediyoruz aslında. Güzel guide'larımız var hazırlanmış. Bir şey olduğu durumda hani refere edebilecekleri, açıp oradan bakabilecekleri. Çünkü biz sadece hani sorgulama bunun bir kısmı ama onun yönetilmesi, tekrar rapor alınması, içeride onun case management dediğimiz süreçleri, bir sürü başka feature'la aslında o AML ihtiyacını biz 360 derece karşılamaya çalışıyoruz kurumun. Dolayısıyla hani oralarda aslında ihtiyacı olan bilgiyi erişebileceği noktalarda tutmaya çalışıyoruz. Bu aslında müşteri şeyini biraz böyle başarı oranını diyeyim veya müşteri memnuniyetini arttıran bir şey. İkincisi belli zamanlarda bunu ben bizzat yapıyorum. Arıyorum, yurt dışı yurt içi fark etmiyor. Yurt dışı ise Skype'den, yurt içi ise işte direkt telefondan. Ve hani istedikleri ek bir şey var mı? Şu an sorun olarak gördükleri bir şey var mı? Diye onun sorgulamalarını da çok sık yapıyoruz. Yani mutlaka ben ayda herhalde 4-5 müşteriyi böyle ya mail atarım ya ararım ya işte şöyle bir şey ekledik nasıl olmuş bir fikrim var mı derim. Çünkü bizi kullanan insanlar geçmişte tecrübelerinden dolayı farklı ürünleri kullanmış insanlar ve oradaki acıları da görüyorlar. Bence bu çok kıymetli ve onlarla böyle ilgilendiğinizi de hissettiklerinde aslında besleyici olabiliyorlar. Mesela bir şey yapıyorsunuz ya şunu da yapsanız iyi olur diyor, o size bir ışık çıkarıyor gibi bir döngü var aslında orada. Biz bu döngünün çok ekmeğini yedik. Ürünün iyileşmesi noktasında veya daha iyi bir hale gelmesi noktasında. Dolayısıyla bu çok sık yaptığımız şeyler. Bunlarla cevap verebilirim herhalde.
Anladım. Peki orada hani kullanım verisini hani tutuyor musunuz, ona göre yaptığınız bir çalışma oluyor mu? Atıyorum bazı kullanıcılar son ayda çok az sorgu göndermiş ya da işte panele hiç girmemiş falan. Hani bu tarz şeyleriniz de var mı? Hani tetikleriniz diyeyim, hani tetikleyici şeyler, hani bu müşteriye müdahale etmek lazım, bir ulaşmak
ya
lazım.
Ya şöyle yani. Bunu yapıyoruz. Kullanmıyorsa mesela almış ve kullanmıyorsa diyorum birkaç ay bir sorun mu var, hayırdır falan diye sorduğumuz oluyor. Hani böyle niye kullanmıyorsun kardeş falan gibi değil. Hayırdır, yanlış anlaşılmasın ses. Yani bir problem mi var noktasında yaklaşımlarımız oluyor. Ama bizim şöyle bir güzelliği var bizim yaptığımız işin. Biz işte biraz önce cüzdan örneğini verdim. Biz aslında o cüzdanın o onboarding anında veya para transferinin XYZ noktasında bağlanan bir şey olduğumuz için o kurumda gerçekleşen her işleme müdahil oluyoruz aslında. Görünmez bir şekilde. Dolayısıyla hani çok böyle bir şekilde entegre olduktan sonra kullanmayan müşterimiz yok gibi. Bazı manuel kullanımlar vesaireler var. Oralarda da hani belli aylarda özellikle bu pandemi sürecinde mesela biraz hareketler düştü. Onların takiplerini de yapıyoruz. Yine o bahsettiğim bizim kendi yönetim panelimizde günlük ne kadar sorgu olmuş, bir önceki gün, son 15 gün bütün datalarını vesaire görüyoruz. Onların da şeyini yapıyoruz aslında. Hani takibini de yapıyoruz açıkçası.
Şu an peki Fatih 11 ülkeden kaç müşteri var?
Yanlışım yoksa 32.
Çok iyi. Çok kaçı Türkiye'den?
Sanıyorsun 14-15 olabilir.
Tamam, %50-%50 gibi.
Evet. Yurt dışını daha öne çıkaracağız yani inşallah.
İnşallah. Senin geçen haftalarda attığım bir tweet denk geldi benim karşıma bugün. Orada da bu Arge desteğinden reddeyip işte 9. ülkeye ihracat yaptığınızı açıklamışsın. Orada aslında çok güzel bir motivasyon tweeti o. Yani bir yerden red yemenize rağmen işler sizin istediğiniz gibi gidebilir ve aslında ona odaklanırsanız rayına oturtabilirsiniz tweeti. Orada tekrardan biz görüşlerini almak istiyorum hazır konuyu da açmışken.
Ya şöyle, bu benim ilk kez başıma gelen bir şey değil bu arada. Yani bizim daha önce de ARGE başvurumuz oldu. Bir şekilde herhalde kendimizi ifade edemediğimiz için, öyle diyelim. Çünkü isimlerini bile hatırlamıyorum bizi değerlendirenlerin. Raporu geçen buraya çıkardım bir şey. Arkadaş ya niye tam detayı falan dedi. Attım raporun fotoğrafını falan gönderdim ona hatta. da işte bir red sebebi geliyor. Ya benim temel değer önermem şu orada Levent. Belki burada biraz konu dağılacak bizim sanction scanner'dan ama ben şeye çok inanıyorum. Yani bu ülke belli trenleri kaçırmış. Hepimiz bu ülkenin çocuğuyuz. Bu ülkenin gelişmesini istiyoruz. Ve ben baktığım zaman, düşündüğüm zaman kendi dar dünyamda diyeyim. Bu ülkenin yüze çıkmasının tek bir yolu olduğuna kanaat getiriyorum. Yani hani biz demek ki bugüne kadar ürettiğimiz fason tekstillerle işte ne bileyim başka vida sıktığımız hamallığını yaptığımız işlerle bir yere gelememişiz maalesef ki işte ne diyorlar onun adına bu 10 bin dolarda sabit kalan orta gelir düzeninden çıkamadık bir türlü örneğin. Dolayısıyla bunundan çıkmanın tek yolunun ben etkin girişimciliğin yaygınlaştırılması ve bu teknoloji girişimciliğinin daha tabana yayılması, daha fazla insanın buna merak etmesi, bir şeyler çıkarması gerektiğine yönünden inanan birisiyim. Dolayısıyla hani kendimce kendi sosyal medya hesaplarımda buna dair paylaşımlarda, yazılarda bulunuyorum. Hatta bunun bir diğeri de mesela orada gelen desteklerin geç gelmesiyle alakalı. Sanıyorum geçen yıl Medium'da bir yazı yazmıştım. O da böyle ciddi bir şekilde böyle paylaşılmıştı vesaire. Ya bu şeyi gösteriyor aslında. Yani ben yalnız değilim. Demek ki çok fazla böyle fikri olan veya bir şey yapmak isteyen insan var ve bir şekilde belki o destekler doğru dağıtılmadığından, belki çok fazla destek olmadığından ilgili yerlere ulaşmıyor demek ki. Yani hani bu onun bir göstergesi. O tweetin de biraz öyle popüler olmasının bir sebebi de o. Ama daha kıymetli olan şey şu. Yani gerçekten XYZ desteğiyle bir girişimin sadece onunla var olup sadece onunla var olmaması gibi bir durum yok. Aslında bunu gösterebilmek benim temel niyetim orada. Ben hep çalışkanlığa inanan birisiyim. Zekilik evet Allah vergisi bir şey ama bence çalışkan insanlar zeki insanları geçebilir hayatta. Belki biraz süre alır. Yine bir şey daha söyleyeyim. Coğrafya kaderdir diye bir söz var. Sanıyorum yanılmıyorsam İbni Haldun'un. Umarım yanılmıyorumdur. Orada da mesela yani coğrafya evet kader ama sadece gitmek istediğiniz noktaya uzaklığınızı belirleyen bir kader. Yani biraz belki zaman alıyor. Biraz belki hani daha çetrefilli oluyor, daha çok engebeli oluyor. İniyorsunuz, çıkıyorsunuz, dereden geçiyorsunuz vesaire ama bir şekilde gidilebiliyor. Dolayısıyla bunu göstermeye yönelik bir şeydi. Şöyle oldu, yani biz gittik anlattık, dedik ki ya biz işte böyle dünya datası toplayacağız. Bunu toplayan bazı şirketler var, böyle çok legasiler ve müşterilerin burada acıları var. Buraya bir inovasyon getirmek istiyoruz. Bunlar 24 saatte bir datalarını güncelliyorlar. Biz 15 dakikada bir güncelleyeceğiz. Buraya bir inovasyon getireceğiz gibi anlattık. Cevaben işte ya bu ticarileştirilemez. Burası çok derin bir alan ve yaptığınız işin çok bir arge yönü yok. Gibi böyle cevaplarla red aldık. Ben de biraz inatçı bir kişiliğim. Oturdum bir dilekçe yazdım. Altına imza attım. Tekrar gönderdim Ankara'ya. O dilekçeye de red geldi. Eyvallah dedik biz de. Ondan sonra yani öyle bir aklıma esti. Herhalde bir gün öncesinde falan yine benzer bir şeye şahit oldum. Startup kurucularından bir tanesi. Böyle yazmak istedim. Yani henüz bir şey başardığımızdan değil aslında. Biz daha yolun çok başındayız. Ben ona inanıyorum. Çok gidecek yolumuz var ve hayatın ne göstereceği belli olmaz ama bir şeyler olduysa birkaç işte ne bileyim müşteri, ülkedeki insana biz bunu anlatabildiysek, buna inandılarsa, kullanıyorlarsa, para ödedilerse demek ki aslında bir şeyler olabiliyor. Bir başkası çıkar belki sadece oraya takılmadığı için bu işi yapar ve bu işi alır atıyorum işte Peak gibi başka bir örnek gibi bambaşka bir yere getirir. Ülkenin bakış açısı değişir. Benim derdim tamamen bu. Yani ben akraba konuşmaları hepimizin bizim böyle sektördeki kişilerin hep başına gelir. İşte ne yapıyorsunuz bilgisayarda yeğenim bir format at gibi şeyler. Geçen bir işte akraba görüşmesinde ya dedim işte senin işler nasıl falan diye sordu. İyi abi çalışıyoruz işte dedim vesaire. Ondan sonra ya masa başı kolay tabii falan filan dedi. Böyle öyle bir cümle etti yani kötülüğüne de söylemedi onu. Ben dedim ki ya bugün bir haber çıktı okudun mu falan dedim. Ya okudum dedi ya bu nasıl bir para nasıl onu satmışlar falan diye Peak'ten bahsediyor. Yani ne olduğunu da tam anlamamış. Böyle insanların gündemine girmemiz lazım ki Türkiye'de etkin girişimcilik gelişsin. O da bize katma değer olarak dönsün. Yani baktığınızda sanıyorum 19. büyük şirketmiş. Yani muhteşem bir şey. Çok tebrik ediyorum kurucularını. Hepimize bir vizyon koydular ortaya. Yani Türkiye'den çıkan birisi bunu yapabilir. İnsanlara nakış gibi anlattılar. Onlarca oyun stüdyosu açılacak. Yüzlerce oyun stüdyosu açılacak belki. Başka girişimler çıkacak. Ve onların birileri bir yerlere gidecek. Kimi belki hani Buradan Amerika'ya gitmeyecek, buradan işte Yunanistan'a, Bulgaristan'a kadar gidecek. Olsun, o da önemli. O da bir katma değer getiriyor. Dolayısıyla ben buna inanan birisiyim. Onu aslında biraz böyle göstermek üzere nacizane yaptım bir paylaşım. Öyle ifade edeyim.
Aynen. Senin şey tweetin de güzel bence. Bir kere yap, en kere sat. Evet. O da bayağı güzel. Tam böyle sistem.
Yani o da şöyle. Döndürme. Benim çok sevdiğim bir abim var. Arada laflarız. Türkiye'de exit yapmış kişilerden birisi. Bu hizmet tarafını anlatırken işin, o da hizmet tarafından gelip ürün tarafına geçip ürün tarafında başarılı olmuş birisi. Bu işi tarif ederken şeyi diye tarif ediyor. Bu iş drag business diyor. Yani bir proje geliyor, onu alıyorsunuz bünyeye, bir de cash akıyor oradan şirkete. Belli bir süre rahatlıyorsunuz, işte projeyi teslim ediyorsunuz, belli bir yere getiriyorsunuz, müşteriye deliver ediyorsunuz. Sonra tekrar aranmaya başlıyorsunuz. Nereden proje alacağız, ne yapacağız? İşte şunu bulalım, bulamazsanız fiyat kırmak gerekiyor, işte ekibi tutmak için vesaire gibi. Aslında tamamen o drag business tanımına uyan, ben o tanımı çok tutuyorum. Bir model, aslında benim oradan yola çıkarak yazdığım bir şey o da. Yani işin ölçeklenebildiğinde bir yere gidiyor ve para kazanılıyor. Yani bunun böyle bir satış motoruna dönmesi lazım bu tip işleri. Buradan 10 koyduğunda buradan 20 üretebildiğinde, yani bir kere yaptınız, bir kereyi duyurma maliyetinin üstüne çıktığınızda aslında işte unit ekonomi denen şey oraya gidiyor. Dolayısıyla o da ona aslında ona hitaben yazılmış bir böyle şey.
Güzel.
Tweet ve düşünce diyeyim.
Güzel, bence güzel nasihatler oldu ya.
Eyvallah. Ya çok nasihat verecek çapta birisi değilim. Ben biraz o tip şeyleri sevmem. Ama bir taraftan da şeyi görüyorum. Yani bir startup, biz şu Türkiye olarak da startup işinin çok başındayız. Teknoloji girişimcinin çok başındayız bence. Ama daha hani olgular oturmadan bir sürü balon şey onun üstüne türüyor. Ve bu da aslında bazı insanların asıl yapması gereken şeylerden onları uzaklaştırıyor. Yani startup sahnelerde yapılan bir şey değil. Startup gerçekten saatlerce, benim iki çocuğum var. Ben işte 9'da buradan çıkarsam ofise geldiğim günden şükrediyor. Böyle bir şey. Ha, bundan yüksündüğüm için bunu söylemiyorum ama doğası gereği böyle bir şey. Doğası gereği büyük kurumların, büyük bütçeler, büyük takımlarla yapmaya çalıştığı, işte 8 ayda, 10 ayda yapmaya çalıştığı şeyi 2 ayda, 3 ayda çok daha düşük takımlar, çok daha düşük bütçeyle kendinizden ve ekibinizin işte ona inanmışla ödün vererek yapması, yapabildiğinde değerli olan bir şey. Ben buna inanıyorum. Özellikle bizim gibi sermaye erişimi zor olan ülkelerde. Öyle söyleyeyim. Maalesef Türkiye öyle bir ülke. Yani hani bizim bugün rakiplerimizin ilk rahatla aldığı paraya baktığımız zaman globalde, burada hani onun atıyorum işte 6'da biri, 5'te birine bir anda çıktığınızda ya bu kadar para alınır mı böyle bir şeye falan gibi, ben bizzat o söylemlerle karşılaştım. Bunlar da vizyon işi. Bunları da gelişecek zamanla. İşte Türkiye'deki VC sayısı arttıkça, Türkiye'deki para sahipleri bu işe inandıkça, ki yavaş yavaş inanıyorlar. Dolayısıyla bu bir zaman alacak. Bu zamanda da bize düşen nacizane bu sektörün oyuncuları olarak, işte girişimci, ya ben yani girişimci miyim bilmiyorum, soru işareti. Belki bir şeyleri başardığımda bu konuşulabilir ama en azından olmaya çalışıyorum. Bunlara belli roller düşüyor. Bunlar hem belli başarılarını göstermeleri gerekiyor, belli başarısızlıklarını çekinmeden anlatmaları gerekiyor. Sektöre geri bildirimde bulunmaları gerekiyor. Mesela ben geçen onunla ilgili de bir şey yazdım. Bizde give back kültürü yok. Yani biliyorsun yurt dışında adam bir exit yapar, sonra gider paranın hepsini girişimlere anlatır. Bütün öğrendiği tecrübeyi, o experience'ı girişimlere anlatır, söyler. Onların da gelişmesini sağlar. Amacı hem aslında orada şey değil, hani iyilik meleği olduğu için değil. Onlara anlattığında ve aktardığında yine aslında belli çarpanlarla exit yapacak. Bizde bu kültür de eksik. Dolayısıyla o tarafta da olmak beni mutlu eden şeylerden bir tanesi aslında. Öyle söyleyeyim.
Güzel gayet. Benim çok fazla soracak sorum kalmadı. Çağrı, sende var mı?
Aklıma bir soru daha geldi benim. Sanırım tüm ekip Türkiye'de şu an değil mi?
Evet. Evet.
Yurt dışına satış yapıyorsunuz ve hani kurumsal bunlar ve galiba on-premise, yani direkt kurumun serverları içerisinde kurulum da opsiyonunuz da var sanırım değil mi?
Ondan transaction da monitoring için var o. Öbür tarafı tamamen cloud.
Anladım.
Hani buradan şey yapıyoruz. KVKK ve GDPR önemli bir konu. Onu da aslında o hem datanın tutulma şekli ile ilgili standartizasyonları sağlayarak hem de tutulduğu yer gereği mesela Türkiye'deki bütün müşteriler Türkiye sunucularında çalışmak zorunda. Birinci ile ikinci şeylerinin Türkiye'de olması gerekiyor gibi BDDK'nın veya SPK'nın veya bankacılık kanunun belli isterleri var. Onları da sağlıyoruz.
Anladım. O zaman on-premise yeni geliyor, yani yeni ürünle birlikte geliyor,
evet,
aslında.
Evet, evet, evet. Ama onu o zaman hem cloud hem on-premise vermeyi şey yapıyoruz.
Anladım. O zaman yani şey için bunu sordum aslında. Biz mesela Picus Security'de yani on-premise direkt kullanıldığı için ürün şey sıkıntısı hep oluyordu. Yani diyelim ki bir yurt dışında bir müşteri edineceksen illa ki bir yanına gitmen gerekiyor. Bir masaya oturman gerekiyor. Çünkü hani adamın serverlarına şey kuruyorsun. Bir de o tabii daha hassas bir konu. Direkt atak simülasyonu yapıyor. Hassas verilere erişiyor. Siz de yine finans transaction verilerine erişiyorsunuz. Hassas verilere erişiyorsunuz. Hani burada böyle bir, o zaman bu yeni ürünle birlikte şey hani diyelim ki Avrupa pazarını hedefliyorsunuz. Avrupa'da birkaç kişi ya da partnerler üzerinden gitmek gibi mi bir düşünceniz var? Çünkü hani on-premise'de direkt böyle internet üzerinden satış çok kolay olmayabilir gibi geliyor bana.
Ya şöyle, bunu biz sadece cloud yaptığımız zaman da ben Şubat ayında bir İngiltere'ye gittim. Bir haftada iki tane müşteri koparıp geldim oradan. Dolayısıyla yaptığımız şeylerden bir tanesi aslında bu. Mesela Dubai'de de Siemens diye bir fuar var. Büyük fintech fuarlarından bir tanesi, belki bilirsiniz. Mesela onu da katılacaktık. Böyle bölgesel satışlar için yaptığımız aktiviteler var. Çok yeni olmakla birlikte. Bunun dışında Dubai'de bizim bir partnerimiz var. Bizim adımıza hani ürünü orada şey yapıyor. İngiltere'de birkaç denememiz oldu. Aslında hani partnerlik sözleşmelerini imzaladık. Bizim bir partnership programımız da var bu arada, web sitesinden başvurulan ve sonrasında belli işte şartlarıyla ilerlettiğimiz. Orada UK'de de işte Covid'den dolayı biraz aslında aksamaya uğradı. Şimdi önümüzdeki hafta tekrar bir görüşeceğiz. İstanbul'a geldi kendisi. Orada bir Türk iş şirketi olan bir Türk. Yine ödeme sistemlerinden çok tecrübesi olan ve zamanında çok iş yapmış birisi. Öyle bir partnerliğe gideceğiz. Ama bizim asıl hayalimiz ve hedefimiz Ar-Ge'yi yine Türkiye'de tutup aslında belli noktalarda, ki iki tane lokasyon düşünüyoruz Avrupa için. Biri Litvanya veya Hollanda, diğeri de UK olmak üzere. Yani İngiltere olmak üzere. Çünkü İngiltere fintech'in hani beşiği. Alabildiğiniz yani metrolarda, otobüslerde, her yerde fintech reklamı var. Aklınıza gelebilecek, bizim bugün hayal edemediğimiz şeyler oralarda iş modellerine dönmüş durumda. En azından satış ofisleri kurmak gibi niyetimiz de var açıkçası. Çünkü bizim öncelikli pazarımız Avrupa. Sonra MENA geliyor. İkisi yakın nispeten bize. Çünkü Türkiye'ye bir şey koyduğunuzda, pergel koyduğunuzda 4 saat mesafede aslında büyük bir coğrafyaya ulaşabiliyorsunuz. O büyük bir şans. Her ne kadar işte pasaportun bazı orada şeyleri olsa da, handikapları olsa da o büyük bir şans. Yani onu kullanmak niyetindeyiz, öyle ifade edebilirim.
İnşallah bu yeşil pasaport için gerekli olan ihracat
müşterilerle İnşallah. İnşallah.
Yeşil pasaportla inşallah gider gelirsiniz.
İnşallah, inşallah, inşallah.
Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Allah Fatih, çok teşekkürler. Çok güzel bir yayın oldu bence. Sana ulaşmak isteyenler olabilir dinleyicilerimiz arasından. Nasıl ulaşabilirler?
Ya şöyle, mail adresim basit aslında. fatih@sectionscanner.com'dan ulaşabilirler. Ve tüm sosyal medyada aslında varım ve aktifte kullanıyorum. Hepsinde şeyim, nickim F. Coşkun. Fatih Coşkun'un şeyi. Hepsini zamanında almıştım öyle. Şimdi pişmanım ama Fatih almadığıma, alabilecekken hiç aklıma gelmemişti o zaman. Bilmiyorum neden. Bize öyle ulaşabilirler. Hani buna şey var mı bilmiyorum. Cevaz var mı sizin tarafınızdan bilmiyorum ama yazılımcılarsa hemen ulaşsınlar. Arıyoruz. Özellikle .NET Core tarafında bir geliştirici tecrübeleri varsa ulaşabilirler. Yine hani marketing, satış buralarda açız. Yeni pazarlara gidecek arkadaşlar noktasında. Çünkü artık bize ürünü geliştirme safhasını nispeten geçtik. Artık bu işi çok yere satmamız lazım ki o yeşil pasaportu alabilelim çağrı. Dolayısıyla hani o noktalarda da şeylere açığız. Web sitemizde de onların detayları ve şeyler var. Her kanaldan da ulaşabilirler. Bir de son şeyi söyleyeyim. Aklında bir fikri olan, özellikle fintech ödeme taraflarında vesaire danışması gereken bir şey olursa benim kapım 7/24 açık. Anlatmaktan, destek olmaktan, Türkiye'de girişimciliğin gelişmesi için elimden gelen bir şey varsa yapmaktan büyük memnuniyet duyarım. Onu da hani dinleyenlere buradan ifade etmiş olayım.
Süper. O zaman vaktini ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz Fatih. Çok keyifli bir yayın oldu. Umarım yakın zamanda Section Scanner tarafında çok daha güzel haberler duyarız sizlerden.
Umarım. Çok sağ ol Levent ve Çağrı.
Çok teşekkürler Fatih zaman için.
Rica ederim.
Bölümü dinlediğiniz için teşekkürler. Bölüm içerisinde geçen linkleri detaylar kısmında paylaşıyor olacağız. Fatih Coşkun'a oradaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu arada geçtiğimiz haftalarda podcast'in başında ihracatla ilgili haberleri paylaşıyorduk. Artık bir bülten oluşturmaya başladık. Bunun için Substack adındaki e-mail programını kullanıyoruz. Sıfırdan globale.substack.com üzerinden bu linki de detaylar kısmında paylaşıyor olacağız. İki haftada bir ihracat tarafındaki gelişmeleri aktardığımız bültenimize üye olabilirsiniz. Böylelikle Türkiye'deki devlet desteklerine, ihracat tarafındaki gelişmelere ve yurt dışına satış yapan firmaların iş ilanlarına bu bülten üzerinden ulaşabilirsiniz. Bunlara ek bize sorularınız olması durumunda Twitter'dan mesaj atarak bize ulaşabilirsiniz. Twitter adresimiz twitter.com/sıfırdanglobale. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.
Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bölümü beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı, özellikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa bu arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.